Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 4.
Nihayet bayıldığınız bayılmasına da vallahi her an tekrar başlamayacağınızdan emin olamadık. Doktor bey bekleyelim dedi. Kafası netleşene kadar bekleyelim. Kesin kes kürtaj olmak istiyorsa sonra da yaptırabilir. Biz de sizi bu odaya getirdik. Uyuyun diye. Az da uyumadınız ya. Yani şimdi gitmedi mi diye mırıldandı Zeliha. Daha bu ikindi yabancıların arasında takındığı cesaretinden eser kalmamıştı. Gözleri bir teselli için yalvarırken karnına dokundu usulca. Demek kızım hala orada. Daha kız olup olmadığını bilmiyoruz tabii dedi sekreter binmiş bir sesle. Ama Zeliha biliyordu. Biliyordu işte. Sokağa çıktığında hava çoktan kararmış olmasına rağmen sabahın erken saatleri gibi geldi ona. Yağmur durmuş, telaş dinmişti ve hayat güzel, neredeyse yaşanılması göründü gözüne. Trafik hala Arap saçı, yollarda çamurlu olmasına rağmen yağmur sonrasının taze kokusu bütün şehre sinmişti. Sağda solda küçük günahlar işlemekten keyif duyan çocuklar su birikintilerine basıyordu. Günah işlemek için uygun bir zaman varsa tam şu an olsa gerekti. Allah'ın bizi sadece seyretmekle yetinmeyip dertlerimizle de ilgilendiği hissi veren o nadir anlardan, insanın onu yakın hissettiği nadir anlardan. İstanbul saadet dolu bir metropol olmuştu adeta. Tıpkı Paris gibi romantik ve füsunkar diye düşündü Zeliha. Paris'e gitmişi yoktu gerçi ya. 1 Mart'ı geçti yakından, alçaktan. Bir vapur sesi uzaktan. Bir an içinde olsa yepyeni ve belki de güzel bir mevsimin eşiğinde olduğuna inandı Zeliha. Sonra mırıldandı kendi kendine. Neden yapmama izin vermedin Allah'ım? Neden bırakmadın kurtulayım bu bebekten? Ne var ki sözler ağzından dökülür dökülmez 200'lü hissetti kendini. Geniş zamanlarda Tanrı'ya tepki koyup da dar zamanlarda yardımını isteyenlerden değildi. İçindeki ateistten özür diledi. Tövbe, tövbe, tövbe. Bir elinde çay takımı kutusu, bir elinde kırık topuğuyla her nasılsa kendini haftalardır hissettiğinden daha az keyifsiz hissederek evin yolunu tuttu topallaya topallaya. Böylece Temmuz ayının bu ilk cumartesi akşam 8 sularında eve vardı Zeliha. Sağlı solda her iki tarafında kat kat yükselen modern apartmanlar arasında bir tuhaflık abidesi gibi kalan beli bükük, sıvaları dökük, yüksek tavanlı konağı. Kıvrılarak dönen ahşap merdiveni çıkıp da ikinci kata ulaşınca tekmil kazancı kadınlarını büyük yemek masasının etrafına dizilmiş, tabaklarına yoğunmuş vaziyette buldu. Belli ki onu bekleme gereği duymamışlardı. Hah, nihayet gelebildim efendi. Hoş geldin yabancı. Gelsen de katıl bize diye seslendi Banu. Fırında kızarmış gevrek bir tavuk kanadının üzerinden boynunu uzatarak. Peygamber Efendimiz soframızdaki nimetli yabancılardan esirgemeyin diye nasihat etmiş. İncecik bir parıltı tabakası vardı Banu'nun dudaklarında. Sağ dudakları değil, tüm yüzü hatta kahverengi gözleri dahi nasibini almıştı bu parıltıdan. Yediği tavuğun yağı her yere bulaşmışçasına. Zeliha'dan 12 yaş büyük ve 15 kilo ağır olduğundan ablasından ziyade annesi gibi duruyordu. Banu'ya sorarsanız yediği her şeyi anında depolayan bir sindirim sistemine sahip olduğunu iddia ederdi. Su içse yarıyordu. Haliyle kilolarından sorumlu tutulamayacağını, rejim yapmaya kalksa bile böyle bir sindirim sistemiyle baş edemeyeceğini düşünüyordu Banu. Şişmanlık kader gibi bir şeydi. Bu kaderi kutsamak için hapur hapur yediği hamur işlerini tartışacak değildi. Bil bakalım yemekte ne var diye neşeyle devam etti Banu yeni bir kanat almadan önce parmağını Zeliha'ya sallayarak. Biber dolması. Desene bugün şanslı günüm diye mırıldandı Zeliha. Günün menüsü ne kadar da tanıdıktı. Fırından yeni çıkmış kocaman bir tavuğun yanı sıra yağ ile çorbası, pilaki, bir gün önceden kalma kadın budu köfte, turşu, sabah yapılmış çörek, bir sürahi ayran ve evet biber dolması. Zeliha hemen bir sandalye çekti. Böyle zor bir günün sonunda ailesiyle sofraya oturmakta zorlanmasına rağmen açlığı isteksizliğine galip gelmişti. Bu saate kadar neredeydiniz küçük hanım? Soruyu soran annesiydi. Annesi Gülsüm. Uzatmış başını masanın öbür ucundan. Bakışlarında katılık, yüzünde hoyratlık vardı. Annesinin bir önceki hayatında korkunç Ivan olduğuna inanırdı Zeliha. Saatin kaç olduğunun farkında mısın? Omuzlarını dikleştirip kaşlarını çatarak ekşittiği yüzünü Zeliha'ya doğru çevirdi. böyle kıpırtısız ve kas katı ve pür dikkat durursa en küçük kızının zihnine okumaya başaracaktı sanki. Gülsüm ile Zeliha, ana kız, her an kavga tutuşmaya hazır ama kavgayı başlatmaya isteksiz bir halde birbirlerini somurtarak öylece durdular bir süre. Gözlerini ilk kaçıran Zeliha oldu. Annesinin önünde asabiyet sergilemenin nedenli büyük bir hata olacağını çok iyi bildiğinden kendini gülmeye zorlayıp dolaylı da olsa bir cevap verme teşebbüsünde bulundu. Bugün çarşıda indirim vardı. Çay takımı aldım. Müthişler. Yaldızlı yaldızlı. Kaşıkları da takım. Aman sen alıyorsun onlar kırılıyor. Yazık ki ilk darbede gidiveriyorlar diye atıldı Cevriye. Kazancı kardeşlerin ikincisi. Özel bir lisede tarih öğretmeniydi. Daima sağlıklı, dengeli yer, her türlü aşırılıktan kaçınırdı. Tıpkı kişiliği gibi saçları da disiplin altındaydı her daim. Siyah saçlarını tam ensesinde büküp mükemmel bir topuz şeklinde tokalarla tutturur, tek bir tutamın bile çıkmasına izin vermezdi. Çarşıya mı gittin? Hani tarçın? Neden tarçın almadın? Bu sabah sütlaç yapacağımızı söyledim ya sana, üzerine serpecek tarçın kalmamış dedi Banu iki ısırık arasında. Ama bu sorun zihnini bir sayeseden fazla meşgul etmedi. İştahla ekmeğe uzandı. Banu'nun ekmek teorisine göre vücuda her gün belli bir miktarda ekmek almazsa doymaz, doyduğunu anlayamazdı. Tokluk hissiyle ekmek depolamak arasında bir bağ olduğundan midenin dolduğunu tam olarak anlayabilmesi için her şeyle birlikte makul miktarda ekmek yemek gerekliydi. Bu sebeptendir ki kızarmış patatesin, pilavın, makarnanın, böreğin ve hatta gerekirse ekmeğin yanında pekala ekmek yiyebilirdi Banu. Tarçın mı? Diye tekrarladı Zeliha soru sormaktan ziyade tespitte bulunarak. Çarşıdan aldığı tarçın çubuklarının akıbetini hatırlayınca dudaklarını büzüp sesini çıkartmadı. Soruyu cevaplamadan tabağına biber dolması aldı. Her seferinde biberleri Banu'nun mu, Cevriye'nin mi yoksa Feride'nin mi doldurduğunu kolayca anlayabilirdi. Zira eğer Banu ise günün aşçısı, şan fıstığı, badem, mahun cevizi gibi ekstra tatlarla doldururdu içlerini. Yok, eğer Feride yapmışsa biberlerin içlerini pirinçle öylesine tıka basa şişirirdi ki daha tencere pişerken kenarlarından açılır, etrafa saçılırdı. Biberleri aşırı doldurma eğilimine her tür yeni ve bilinmeyen çeşniğe duyduğu merak da eklenince Feride'nin dolmaları tuhaf baharatlardan geçilmezdi. Karışımına göre ya fevkalade lezzetli ya da berbat bir netice çıkardı ortaya. Ama yemeği pişiren Cevriye ise daima tatlı olurdu biberler. Ne de olsa Cevriye'nin her türlü yiyeceğe toz şeker eklemek gibi bir huyu vardı. Zihnindeki acılığı bununla telafi etmek istermiş gibi. Ve tatlılarına bakılırsa anlaşılan bugünkü dolmalar onun eseriydi. Doktora gittim bugün diye mırıldandı Zeliha dolmanın soluk yeşil pelerini özenle çıkararak. Aman doktor moktor deme bana diye tersledi Feride suratını buruşturarak. Feride'nin insanlarla doğrudan göz teması kurmakla ilgili bir sorunu vardı. Etrafındaki insanlara değil de nesnelere konuşmak ona daha rahat gelirdi. Bu yüzden de bir sonraki cümlesini Zeliha'ya değil, Zeliha'nın tabağına söyledi. Bu sabah gazeteyi okumadın mı? 9 yaşında el kadar çocuğa apandisit ameliyatı yapmışlar. Sonra da paslı makası içinde unutmuşlar. Buyurun, bu kaçıncı? Bu memlekette kanunlar işlese, hapishaneler doktor dolup taşar vallahi. Görevi kötüye kullanmaktan kodesi boylayacak kaç doktor var biliyor musun? Kimse itiraz etmedi. Ne de olsa tekmil kazancı kadınları arasında tıbbi prosedürlere en aşina olanı Feride'ydi. Son 6 yılda her biri kulağa diğerinden daha yabancı gelen 8 farklı hastalık teşhisi konmuştu kendisine. Doktorlar mı bir karara varamıyordu yoksa Feride mi hamaratça yeni marazlar üzerinde çalışıyordu bilinmez. Zaten bir süre sonra neyin ne olduğunu o kadar da önemi kalmamıştı. Akılsa alır denilen şey yolunu getirdiği bir diyar, vaat edilmiş topraklardı. Bir nevi Shangri-La. Günün birinde oraya dönmeye niyetliydi de şimdilik her biri birbirinden acayip isimli ve tedavisi zahmetli akıl hastalıkları patikasına muhtelif duraklarında konaklıyordu. Doğrusu daha küçükken bile Feride'de bir tuhaflık vardı. Okulda öteki öğrencileri ayak uydurmakta zorlanmıştı hep. Coğrafya dersi dışında bir şeye alaka göstermemiş, coğrafya dersinde de topu topu bir iki konudan ötesiyle ilgilenmemişti. En sevdiği konu atmosferin katmanları. Ozonun stratosferde nasıl parçalandığı ve okyanus yüzey akıntılarıyla atmosfer hareketleri arasındaki bağlantı üzerinde saatlerce düşünebilir, okuyabilir, konuşabilirdi. Yüksek seviyelerdeki stratosfer devranlı, mezosferin özellikleri, vadi rüzgarları ve deniz esintileri, güneş döngüleri ve tropikal enlemler, dünyanın şekli ve büyüklüğü üzerine ne bulduysa hatmetmişti. Okulda ezberlediği her bilgi kırıntısını eve gelir gelmez aile fertleri üzerine test etmeye kalktığından kazancılar atmosfer hareketleri hususunda hayli bilgili sayılırlardı. Coğrafya bilgisini sergilediği her sohbette şevkle konuşurdu Feride. Bulutların üzerinde uçar, bir atmosfer katmanından diğerine sıçardı. Derken liseden mezun olduktan bir sene sonra tuhaflıkları katmerlenmiş, yabanilik ve asosyallik alametleri sergilemeye başlamıştı. Feride'nin coğrafya merakı zaman içinde azalmamış ama ona bir o kadar keyif veren başka bir ilgi alanına ilham vermişti. Kazalar ve felaketler. Her gün ilk iş gazetelerin 3. sayfalarını okurdu. Okumak ne kelime? Adeta hatmederdi. Araba kazaları, seri cinayetler, kasırgalar, depremler, yangınlar, seller, ölümcül hastalıklar, salgınlar, bilinmeyen virüsler. Feride bunların hepsini yutarcasına okurdu. Seçici belleği yerel, ulusal ve uluslararası felaketlere özenle depolardı. Bunca acı haber depolayınca etrafında dönen her sohbetin içine limon sıkabilir, herkesin içini karartabilirdi. Ama gene de ailesinde kimsenin huzurunu kaçırmazdı Feride'nin saçtığı kara haberler. Ne de olsa kimsenin tam olarak inandığı yoktu ona. Kazancı ailesi delilikle uğraşmanın yolunu bulmuştu. Delilik ile yalancılığı birbirine karıştırmak. Söyledikleri hakikat değilmiş gibi davranıyorlardı Feride. Gazetelerden seçip verdiği tüm o kara haberler hayal mahsullerinin mişçesine. Feride'ye konulan ilk teşhis stres ülseriydi. Ailede kimsenin ciddiye almadığı bir teşhisti bu. Ne de olsa stres kelimesi bir nevi tekerleme haline almıştı. Stres aşağı, stres yukarı. Türk kültürüne girer girmez bu kelime öyle büyük bir coşkuyla karşılanmıştı ki memlekette mantar gibi stres hastası türetmişti. Feride de durdurak bilmeden stresle ilintili bir hastalıktan diğerine yolculuk etmişti. Ne bereketli diyardı burası. Stresle ilintilendirilemeyecek hiçbir şey yok gibiydi. Derken bu aşamada geride kalmış Feride zamanla obsesif kompulsif bozukluk, çözülmeli amnezi ve psikotik depresyon civarlarında oyalanmıştı. Delilik seyri seferinin her aşamasında Feride saçının rengini ve biçimini değiştirdiğinden psikolojisindeki değişiklikleri takip etmeye çalışan doktorlar bir saç çizelgesi tutmaya başlamışlardı. Saçlarını kah kısacık, kah orta boy, kah saç eklemek suretiyle beline kadar uzun tutmuş, bir keresinde tümüyle kazıtmıştı. Diken diken, kıvırcık, örgülü, tonlarca saç spreyi, jölesi, şekillendirici kreme bulanmış, tokalar, mücevherler ya da kordelalarla süslenmiş punk stili dik dik, balerin topuzu, meçli denemişti. Akla hayale gelen her renge boyanmıştı şimdiye değin saçları. Hastalığının safhalarını saçlarının hallerinden takip etmek mümkündü. Uzunca bir müddet majör depresif bozuklukta konakladıktan sonra Feride sınırda kişilik denilen teşhise doğru kaymıştı bodoslama. Kazancı ailesinin her bir ferdinin kendi kafasına göre yorumladığı bir terimdi bu sınırda kişilik teşhisi. Mesela annesi sınır kelimesini polis, gümrük memurları ve kaçakçılıkla bağlantılandırdığından kızında bir nevi yasa dışı eğilim bulmuş gibi davranmıştı. Zaten güvenmediği kızından iyice şüphe eder olmuştu. Halbuki Feride'nin kız kardeşleri için sınır kelimesi sadece kenar fikrini çağrıştırıyordu. Kenar fikri de ölümcül bir uçurum görüntüsünü. Belki de bu sebepten ona karşı son derece temkinli davranmışlardı. Metrelerce yükseklikteki bir duvarın üzerinde yürüyen ve her an düşüverme ihtimali olan bir uyur gezermiş gibi. Öte yandan cici anne tamamen farklı yorumlamıştı sınırda kişilik teşhisini. Sınır kelimesi dantel kenarı gibi bir şey hatırlattığından daha da büyük bir ilgi ve yakınlıkla incelemişti en deli torununu. Yakın zamanda Feride, herkesin böyle kafasına göre yorumladığı sınırda kişilik teşhisinden kimsenin değil yorumlamak, telaffuz dahi edemediği başka bir teşhise göç etmişti. Hepeprenik şizofreni. O gün bugündür bu yeni isimlendirmeye sadık kaldığı söylenebilirdi. Teşhis ne olursa olsun, ne kadar değişirse değişsin, kendi hayal ülkesinin kurallarına göre yaşıyordu Feride. Göz temasının mümkün olduğu o ender anlarda göz bebeklerine bir kez bakmak yeterdi sıradan bir insan olmadığını ve o gri yeşil gözlerin ardında muhayyilesinin ne denli derin, nasıl da delişmen olduğunu anlamak için.
Ayrım sonu.